Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Kerim ve Meali Sebe suresinin 46 ila 49. ayetlerinin tilavetini dinleyelim.
Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul
صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. De ki, size bir tek öğüt veriyorum. Allah için ikişer ikişer ve teker teker kıyam etmeniz, sonra düşünmeniz, sizin sahibiniz veya arkadaşınız olan peygamber de hiçbir delilik yoktur. O sizi şiddetli bir azabın öncesinde yalnızca uyarıp korkutandır. De ki, ben sizden bir ücret istemişsem artık o sizin olsun. Benim ecrim, ücretim yalnızca Allah'a aittir. O her şeyin üzerinde şahit olandır. De ki, hiç şüphesiz benim Rabbim hakkı batılın beyni üstüne fırlatıp çarpar. O Allah gaybleri bilendir. De ki, hak geldi, batıl ise ne bir şey ortaya çıkarabilir ne de geri getirebilir.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ile 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ile 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pak Ehli Beytine salatu selamla Tahran Radyosu'ndan hepinize hayırlı sabahlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 2'de 1399, Hicri Gamer'e gidiyor Cemadül Evvel 1442 ve Miladi Takvim'le 22 Aralık 2020 Salı. Değerli dinleyiciler, bu sabahki yayınımızda önce az sonra sunacağımız haber bülteni ve günün siyasi yorumlarının ardından tarihten bir yaprak, Türkiye'den köşe yazarları, Yemen gelişmeleri, başarılı İranlı bayanlar ve yaşam anahtarları isimli programlarımızı dinleyebilirsiniz. Yayınımız haber özetleriyle son bulacak. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım Ahmet Eş. Sabah haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar.
İran Dışişleri Bakanı Zarif, 3 Avrupa ülkesinin yükümlülüklerini ihlal ettiğini söyledi. İran ve 4+1 grubu katılımcıları nükleer anlaşmanın yürürlüğüne vurgu yaptılar. Rusya, Amerika'nın herhangi bir ön koşul olmaksızın nükleer anlaşmaya dönmesi gerektiğini bildirdi. İran ve Rusya, petrol ve gaz alanında teknik işbirliğinin geliştirmesinde anlaştı. Türkiye'de son bir günde koronavirüsten 254 kişi daha hayatını kaybetti. Irak Başbakanı, Amerikan Büyükelçiliğine düzenlenen saldırının faillerinin tutuklandığını bildirdi. Şimdi haberler.
İran Dışişleri Bakanı 2014 ile 2019 yıllar arasında İran ile Avrupa arasındaki ticaret verilerine atıfta bulunarak, nükleer anlaşma tarafı üye 3 Avrupa ülkesi anlaşmadaki yükümlülüklerini ciddi şekilde ihlal etti dedi. İran'a göre Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif resmi Twitter sayfasında nükleer anlaşmanın geri kalan üyelerinin Dışişleri Bakanları toplantısında çeşitli konuları vurgulayan bir mesaj yayınladı. İran Dışişleri Bakanı Twitter mesajında Çin, Rusya, Almanya, Fransa ve İngiltere Dışişleri Bakanları ile yaptığı görüşmeye ilgili şunları söyledi. İran ve Avrupa Birliği ticaret verileri 3 Avrupa üyesi devletin nükleer anlaşmayı kurtarmak için ciddi tutum sergilemediklerini, aksine anlaşmayı çiğnediklerini gösteriyor. 3 Avrupa ülkesi Amerika'nın İran'a yönelik telafisi mümkün olmayan zararlar konusunda da Amerika ile ortaktır. Zarif yazısında Almanya, İngiltere ve Fransa'nın yükümlülüklerini belirli bir süre içinde yerine getireceklerini taahhüt ettiklerini belirtirken, nükleer anlaşma takvimi değişemez, yeniden müzakeresi mümkün değildir. Bölgemizdeki krizde silahlanmalar esas olarak Amerika Birleşik Devletleri ve 3 Avrupa ülkesinden kaynaklanmaktadır dedi. İran Dışişleri Bakanı ayrıca demokratik ülkeler Tahran'dan İslami Şura Meclisi kararını ihlal etmesini isteyemezler vurgusunu yaptı. Zarif, herkesin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne dönmesi gerektiğini vurgulayarak Amerika ve 3 Avrupa ülkesi görevlerini yerine getirdiğinde İran'da Amerika'nın yasa dışı geri çekilmesi ve 3 Avrupa ülkesinin açık bir şekilde ihlal edilmesi karşısında alınan önlemlerden derhal geri dönecektir dedi.
İran Dışişleri Bakanı ve 4+1 grubu Dışişleri Bakanları oturumuna katılanlar nükleer anlaşma olarak bilinen kapsamlı ortak eylem planının yürürlüğünün zaruretine vurgu yaptılar. İran'ın haberine göre toplantı sonrası açıklama yapan Avrupa Birliği Dış Politika Sorumlusu Joseph Borrell bu anlaşmanın eksiksiz ve etkili bir şekilde uygulanması gereğine vurgu yaparken Çin Dışişleri Bakanı Amerika'nın İran nükleer anlaşmasına koşulsuz geri dönmesi çağrısında bulundu. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas da nükleer anlaşmanın hala en iyi seçenek olduğunu söyledi. İngiltere Dışişleri Bakanı da oturum ardından attığı tweette Beyaz Saray politikasına uygun olarak İran'ın nükleer programını geliştirmesinin nükleer anlaşmanın ilerletilmesi önünde bir engel olduğu yönünde Amerikalı yetkililerin iddialarını tekrarladı. Bilindiği gibi Amerikan Başkanı Trump İran'a baskı yapmak için 8 Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilmiş ve Amerika'nın bu kanun dışı ve uluslararası anlaşmaları ihlal eden girişimi dünya genelinde büyük tepkiye neden olmuştu.
Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada kapsamlı ortak eylem planı olarak belirlenen nükleer anlaşmaya atıfta bulunarak Amerika'nın herhangi bir ön koşul olmaksızın nükleer anlaşmaya dönmesi gerektiğini bildirdi. İran'a göre Rusya Dışişleri Bakanlığı pazartesi günü nükleer anlaşmanın uygulanmasındaki istikrarsızlığın ana nedeninin Amerika'nın yıkıcı eylemleri olduğunu belirten bir açıklama yaptı. Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada yoğun Amerikan baskısına rağmen nükleer anlaşmanın hala yerinde olduğunu bildirdi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov dün 4+1 grubu ve İran Dışişleri Bakanı'nın katıldığı toplantıda Amerika'nın nükleer anlaşmaya geri dönüşünün herhangi bir ön koşul olmaksızın gerçekleşmesi gerektiğini söyledi. İran Dışişleri Bakanları ve 4+1 grubu Avrupa Birliği Dış Politika Sorumlusu Joseph Borrell ile birlikte pazartesi günkü toplantıların sonunda taahhütlerini yerine getirme konusundaki kararlılıklarını yenilediler. İran Dışişleri Bakanları ve 4+1 grubu Amerika'nın Birleşmiş Milletler'in de onayladığı nükleer anlaşmadan çekilmesinden duyduğu derin üzüntüyü yineledi. 8 Mayıs 2019'da Amerika'nın tek taraflı olarak nükleer anlaşmadan çekilmesinden bir yıl sonra İran'da bu girişimin birinci yıl dönümü ve de Avrupa'nın çözümlerinin etkisizliğini kanıtladıktan sonra nükleer anlaşma çerçevesinde taahhütlerinin bir kısmını askıya aldığını açıklamıştı.
Rus yetkililerle temaslar için Moskova'da bulunan İran Petrol Bakanı Bijan Namdarzengin'e Rus yetkililerle petrol ve gaz alanında teknik işbirliğinin daha da geliştirilmesi için anlaşmaya vardıklarını söyledi. Zengin'e Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak ve Enerji Bakanı Nikolay Shulginov ile görüşmelerine işaretle Moskova görüşmelerinde uluslararası piyasanın tespiti müzakere ettiklerini söyledi. Rusya'nın son yıllarda petrol uluslararası piyasasının tespiti için önemli rolü olduğunu ifade eden Zengin'e iki ülkenin bu konulardaki görüşlerinin yakın olduğunu söyledi. Rusya ve İran'ın teknik alanlarda iyi işbirliği içinde olduğunu belirten İran Petrol Bakanı bu alanda iki ülke ilişkilerinin düzeyini arttırmak istediklerini söyledi. Rusya'nın İran'ın stratejik ortağı olduğunu ifade eden Zengin'e bu ortaklığın uluslararası atmosfere bağlı olmadığını belirtti. İki ülkenin gaz OPEC üyesi olduğunu ve işbirliği yaptığını belirten Zengin'e petrol ve gaz teçhizatı üreten Rus firmalarının İran ile işbirliği yapmak istediklerini, İranlı firmalarla ortaklık kurmalarının ümit verici bir gelişme olduğunu söyledi.
İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Amerikan askeri varlığının bölgede istikrarsızlık sebebi olduğunu söyledi. Amerikan Dışişleri Bakanı Pompeo'nun İran aleyhindeki iddialarını Twitter hesabından cevaplayan Hatipzade, Amerika askeri varlığının bölgedeki istikrarsızlığın sebebi olduğunu ve hiçbir tahrifin bunu gizleyemeyeceğini söyledi. Hatipzade Pompeo'nun açık bir şekilde gerginlik yaratmak için İran karşıtı iddialarını reddediyoruz. İran'a göre diplomatik mekanlara saldırı kabul edilemezdir dedi. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü düzenlediği basın toplantısında şunları kaydetti. Diplomatik yerler ve meskuni binalara yapılan saldırılar asla kabul edilemez. Ancak saldırının türü ve zamanlaması ve Amerikan Dışişleri Bakanı tarafından yapılan açıklama zamanlamanın çok şüpheli olduğunu gösteriyor ve yayınlanan bildirinin ise aslında daha önceden hazırlandığı düşünülüyor.
İran'ın Erivan Büyükelçisi gelecek yılın başında Ermenistan Ekonomi Bakanı'nın Tahran'ı ziyaret edeceğini bildirerek, bu ziyarette Ermenistan şirketlerinden ve iktisadi çevrelerinden oluşan üst düzeyin hazır bulunması planlanıyor dedi. İran'ın Erivan Büyükelçisi Abbas Zuhuri dün İran ile Ermenistan arasındaki ekonomik işbirliğinin geliştirmesiyle ilgili sanal konferansta yaptığı konuşmada İran'ın komşu ülkelerle ekonomik ilişkilerin iyileştirmesinin İran'ın en asli ilkelerinden olduğunu söyledi. Zuhuri ayrıca Ermenistan'ı İran ile kara sınırı olması açısından İran ve Avrasya ülkeleri arasında mal ithalatı ve değişimi için kilit pazarlardan biri olarak gördüğünü bildirdi. İran'ın Erivan Büyükelçisi Mekri Serbest Bölgesi'nde yakın bir zamanda çalışmaları yeniden başlanmasına temasla İran ve Ermenistan arasında yıllık ticaret hacminin yaklaşık 400 milyon dolar olduğunu bildirdi. Zuhuri iki ülke arasında yük ve yolcu uçaklarının uçuşlarına ise 27 Aralık tarihinde yeniden başlanacağını bildirdi.
İran İslam Cumhuriyeti'nin Bakü Büyükelçisi Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısının Tahran'ı ziyaret edeceğini açıkladı. İran İslam Cumhuriyeti'nin Bakü Büyükelçisi Seyyid Abbas Musevi dün attığı tweet'te Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev bugün bir ekonomi heyeti başkanlığında Tahran'ı ziyaret edecek dedi. Musevi, Enerji Bakanı Pervez Şahbazov ve Azerbaycan Cumhuriyeti'nden çok sayıda yetkilinin de katılacağı ziyarette Tahran ile Bakü arasında özellikle su, elektrik ve enerji alanında son işbirliği durumu ele alınacak dedi.
Türkiye'de Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 254 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini, 19.103 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı. Sağlık Bakanlığı'nın verdiği tabloya göre son 24 saatte 254 kişi hayatını kaybederken toplamda 22.635.637 test yapıldı. Yapılan 196.110 testten 19.103 yeni vaka, 3.412 kişinin de hastaneye yatan vaka olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 2.043.704 olduğu, dün iyileşen 34.419 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısının 1.835.705'e yükseldiği, toplam hastalarda zatüre oranının %4.1, ağır hasta sayısının ise 5.192 olduğu açıklandı.
Haber kaynakları Türkiye ve Rus yetkililer arasında Suriye'nin kuzeyinde yer alan Ayn el-İsa şehrinin geleceğine dair bir oturum düzenlendiğini bildirdiler. Fars Haber Ajansı'na göre Amerika'nın desteğindeki demokratik Kürt güçleriyle Türkiye desteğindeki Suriyeli silahlı unsurlar arasında Ayn el-İsa kentinde şiddetli çatışmalar yaşanırken El Meyadin kanalı ise Rus ve Türk yetkililer arasında çatışmalarla ilgili oturum düzenlendiğini bildirdi. El Meyadin kanalı söz konusu oturumda Ayn el-İsa kenti ve etrafındaki bölgelerle ilgili konuların ele alındığını bildirdi. Habere göre Türkiye hükümeti Ayn el-İsa bölgesinde Kürt güçlerin tamamen ayrılması için baskısını sürdürüyor. Suriyeli kaynaklar ise iki taraf arasında şiddetli çatışmaların olduğunu bildirdiler. Söz konusu çatışmalarda çok sayıda ölü ve yaralı olduğu bildiriliyor. Bu arada Suudi Arabistan'ın El Arabiya televizyonuna konuşan Demokratik Suriye Güçleri Komutanı çatışmaların devam ettiği Temir ve Ayn el-İsa ilçelerinin Suriye yönetimine veya Rusya'ya teslim edilmeyeceğini belirterek onlar Demokratik Suriye güçlerinin kontrolü altında kalacaklar dedi.
Suriye Dışişleri Bakanlığı Suriye halkının sorunlarını ve sıkıntılarını Amerika destekli terörizmin doğrudan sonucuna bağladı. Suriye Resmi Haber Ajansı Sana'ya göre Suriye Dışişleri Bakanlığı dün yaptığı açıklamada Suriyelilerin çektiği acılar ve sıkıntıların temelinde Amerikan destekli terörizmin ve yaptırımların bulunduğunu bildirdi. Açıklamada Amerikan hükümeti Suriye halkının istikrarına yönelik bir saldırının kaçınılmaz olarak başarısız olacağını, Suriye'nin geleceğinin Suriye halkının münhasır hakkı olduğunu ve Amerika'nın veya başka herhangi bir şeyin rolünün olmayacağını bilmelidir denildi. Suriye Dışişleri Bakanlığı, Şam'a yönelik yaptırımların sürdürülmesini uluslararası hukuk ve savaş suçlarının açık bir ihlali olarak nitelendirdi ve Amerikalı yetkililerin bu tür insanlık dışı eylemler sebebiyle cezalandırılması çağrısında bulundu. Amerika'nın Suriye'deki hazır olarak bulunmayan Büyükelçiliği pazar günü Şam'da hükümete yönelik sözde Sezar yaptırımlarının imzalanmasının yıl dönümünde yaptırımların Suriye hükümetinin Amerika'nın krizi çözme şartlarını kabul etmesine kadar devam edeceğini iddia etti.
Irak Başbakanı Mustafa El-Kazimi pazar gecesi Bağdat'ın orta kesimindeki yeşil bölgeye düzenlenen roket saldırısıyla ilgili olarak çok sayıda şüphelinin tutuklandığını duyurdu. Muhabirimizin bildirdiğine göre dün gece bir basın toplantısında konuşan Irak Başbakanı Mustafa El-Kazimi, pazar gecesi Bağdat'ın yeşil bölgesine yapılan roket saldırısını korkakça bir hareket olarak nitelendirdi ve hükümetinin Irak'taki diplomatik misyonlara herhangi bir saldırıyı desteklemediğini söyledi. Irak Başbakanı ayrıca son roket saldırısından sonra bazı güvenlik görevlilerin tutuklandığını duyurdu. Irak'ın başkenti Bağdat'taki Amerikan Büyükelçiliği'ne pazar gecesi roketli saldırı düzenlenmişti. Amerika'nın Bağdat Büyükelçiliği ve Irak'taki Amerikan terörist üsleri geçtiğimiz aylarda defalarca roketlerle hedef alındı. Iraklılara göre Bağdat'taki Amerikan Büyükelçiliği dünyadaki diğer ülkelerin büyükelçilikleri gibi normal ve diplomatik bir işleve sahip değil. Ancak Amerika, Bağdat ve Irak'ın güvenliğini tehdit eden füze sistemleri ve askeri güçleri konuşlandırarak Büyükelçiliği askeri üsse dönüştürmüştür.
Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas, dün Kudüs'e düzenlenen şehadet operasyonunun ardından yaptığı açıklamada operasyonun Siyonist rejimle uzlaşmacılara bir mesaj olduğunu bildirdi. Fars Haber Ajansı'nın verdiği habere göre Hamas, El-Aksa cami kapılarının birinin yakınında genç bir Filistin'in şehadet operasyonunun ardından dün akşam bir açıklama yaptı. Şehadet operasyonuna atıfta bulunan Hamas, açıklamasında Filistin halkının Mescid-i Aksa'yı savunmadaki kararlılığının devam edeceğini bildirdi.
Pakistan Dışişleri Bakanı Kureyşi, Pakistan'ın Filistin meselesine somut ve kalıcı bir uzlaşı sağlanana kadar Siyonist rejim İsrail ile ilişki kurmayacağını ve kuramayacağını Birleşik Arap Emirlikleri Dışişleri Bakanı'na söyledim, dedi. Pakistan Dışişleri Bakanı Şah Mahmud Kureyşi, Multan şehrinde gazetecilere 17 ile 18 Aralık'ta Birleşik Arap Emirlikleri'ne yaptığı 2 günlük ziyarette ilgili değerlendirmede bulundu. Kureyşi, görüşmede Birleşik Arap Emirlikleri'nin Pakistanlılara yönelik vize kısıtlamalarının da gündeme geldiğini, kısıtlamaların yeni tip koronavirüs salgını gerekçesiyle uygulandığını ve yakında kaldırılacağını kaydetti.
İnsan Hakları Gözetleme Kurumları ve aktivistler 16 Şii alimin Suudi rejimi cezaevlerinde bulunduğunu bildirdi. Amerikan Başkanı Trump'ın kampanyası Pensilvanya'daki 3 Kasım başkanlık seçim sonuçlarıyla ilgili Amerikan Yüksek Mahkemesi'ne yeni başvuruda bulundu.
Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı teröristlerin ve yabancı paralı askerlerin Dağlı Karabağ bölgesinden çekilmesi çağrısında bulundu. İrna'ya göre Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Oleg Sirimotolov dün pazartesi günü yaptığı açıklamada Batı Asya bölgesinden teröristlerin Dağlı Karabağ bölgesindeki çatışmalara katılımının gerçek olduğunu ve sayılarının yaklaşık 2000 kişiye ulaştığını söyledi.
Ve son haberimiz, Avrupa İlaç Ajansı EMA, BioNTech ve Pfizer'in geliştirdiği yeni tip koronavirüs aşısının Avrupa Birliği'nde kullanılmasına onay verdi.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, sabah haber bültenimizi dinlediniz.
Kıymetli dinleyicilerimiz, yayınımıza yorumlarla devam ediyoruz. Bu sabahki ilk yorumumuz Bağdat'ın yeşil bölgesine saldırı etrafında. Amerika'nın Irak'ın başkenti Bağdat'ın yeşil bölgesinde bulunan Büyükelçiliği 8 roketle hedef alındı. Daha önce de Bağdat'taki Amerikan Büyükelçiliği roketli ve füzeli saldırılara uğramıştı. Bu hususta ise birkaç önemli soru dikkat çekiyor. İlk soru, Amerika'nın Irak'taki Büyükelçiliğine yönelik saldırıların sebebi. Bu sorunun cevabı hem Irak'ın önemi hem de Amerika'nın bu ülkeye yönelik tavrıyla alakalıdır. Irak'ta Baas rejiminin devrilmesinin ardından yönetimin mahiyeti de değişti. Ve Şii gruplar önemli iktidar aktörlerine dönüştü ve gücü ele geçirdiler. Aynı zamanda direniş grupları da son yıllarda Irak'ta çoğalmaya devam etti ve Irak'taki iktidarın önemli bir parçası haline geldiler. Dış ilişkiler alanında da Irak 1500 kilometreyi aşkın ortak sınırlarını paylaştığı komşu ülke İran'la ilişkilerini iyice geliştirdi ve bu işbirliğini stratejik düzeye taşıdı. Ayrıca farklı direniş grupları ve Iraklı siyasi ve halk kesimleri de Amerika'nın işgalinin son bulmasına vurgu yapmaya başladı. Amerika ise Irak'ta hem Şii bir hükümetin iktidara gelmesini kabul edemiyor hem de direniş gruplarının bu ülkedeki varlığına karşı çıkıyor. Bu koşullar bir araya gelince Amerikan Büyükelçiliğine yönelik saldırılarda daha kolay izah edilmektedir. Sorulması gereken bir başka soru da Amerikan Büyükelçiliğine yapılan saldırıların faillerinin kim olduğudur. Bu hususta farklı söylentiler ve anlatımlar var. Amerika ve müttefikleri herhangi bir kanıt sunmadan İran İslam Cumhuriyeti'ne yakın grupların Bağdat'taki Amerikan Büyükelçiliğine saldırılar düzenlediğini söylüyor ve iddia ediyorlar. Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo dün Twitter hesabında yayınladığı bir mesajda İran İslam Cumhuriyeti aleyhindeki geçmişte iddialarını yineledi ve şöyle dedi. İran destekli milisler bir kez daha açık ve utanmazca Bağdat'a saldırdı ve Irak'ta sivilleri yaraladı. Irak halkı bu saldırının faillerini yargılama hakkına sahiptir. Bu tür asılsız iddiaların amacı bir yandan İran-Irak ilişkilerini baltalamak ve diğer yandan Iraklı direniş gruplarını ülkede istikrarı bozucu aktörler olarak lanse etmek ve onların ülkedeki konumlarını güçlendirmelerini engellemektir. Yine söylenenlere göre bu saldırıların temelinde Amerikan Büyükelçiliği ve ona yakın aktörler tarafından gerçekleştirilmektedir. Bu bağlamda Sabir News, Amerikan Büyükelçiliği savunması tarafından yapılan atışların El Hatra Yeşil Bölgesi'nde bulunan Kadisiye Kompleksi'nin binalarına zarar veren ve bölge sakinleri arasında paniğin kaynağı olduğunu bildirdi. Bağcılar, IŞİD kalıntıları ve sapkın akımların gerçekleştirildiğine dair üçüncü bir tahmin söz konusu. Dış desteği de olan bu grupların ve aktörlerin amacı Irak'ta istikrar ve güvenliğin tesis edilmesini engellemek, direniş gruplarını suçlamak ve kamuoyundaki imajlarını lekelemektir. Irak'taki neredeyse tüm direniş grupları Amerikan birliklerinin Irak'tan çekilmesinde ısrar ederken, diplomatik tesislere ve büyükelçiliklere yönelik her türlü saldırıya karşı çıkıyorlar. Bu bağlamda pazar akşamı Kitaib Hizbullah direniş grubu Amerikan Büyükelçiliğine yapılan roket saldırısına karşı bir açıklama yayınlayarak, şirretin, şeytanın büyükelçilerinin hedef alınması mevcut dönemde kontrol dışı ve disiplinsiz bir girişimdir. Yetkililer bu saldırıların faillerini yasal süreçlere tabi tutup yakalamalılar. Son önemli nokta ise Irak'ta olup bitenlerin Irak direnişini tuzağa düşürmek ve bu grupları itibarsızlaşmak için bir komplo olmasıdır.
Tahran Radyosu'nu dinlemektesiniz. Bu sabahki ikinci ve son yorumumuz ise Britanya'da koronavirüsün mutasyonlu versiyonunun görülmesi etrafında. Müzik. Koronavirüsün Avrupa dahil dünya yayılması büyük ekonomik hasarların yanı sıra ülkeler için sosyal sorunlar da yaratmıştır. Şimdi de Britanya'da koronavirüsün mutasyon yaşadığı haberi Avrupalılar ve dünya için tehlike çanlarını çaldırdı. Britanya hükümeti birkaç gün önce Dünya Sağlık Örgütü'nü koronavirüsün yeni şeklinin yayılması hususunda uyardı. Britanya Başbakanı Boris Johnson'un belirttiğine göre bu yeni tip koronavirüs %70 eski türüne göre daha hızlı yayılmaktadır. Britanya'nın muhafazakar hükümeti cumartesi akşamı Londra, güneydoğu bölgeler ve kimi doğu bölgelerin karantina kurallarına tabi tutulduğunu belirtti. Britanya Sağlık Bakanı Matt Hancock pazar günü Londra ve Britanya'nın bazı bölümlerinin karantinaya alınması hususunda yeni tür koronavirüsten bahsedip bu yeni türün kontrol dışı olduğunu belirtti. Görünen o ki koronavirüs ve bu virüsten doğan pandemi uzun süre Avrupa dahil tüm dünyayı etkilemeye devam edecek. 2019 yılından itibaren koronavirüsün yayılması ile mücadelede alınan tüm tedbirler ve uygulanan kısıtlamalara rağmen bu virüsün tepkisi ve mutasyon yaşamış türünün ortaya çıkması dünya için büyük bir sıkıntı yaratmıştır. İngiliz muhafazakar hükümetinin bilimsel danışmanı Patrick Wallace'e göre yeni tip koronavirüs hızla yayılmanın yanı sıra Aralık ayında çok ağır hastaneye yatış vakalarına yol açan baskın tip haline gelmiştir. İngiltere mutant koronavirüslerinden birinin kaynağı olarak şimdi yeni bir krizle karşı karşıya kalmıştır. Şu anda ülke koronavirüs hastalığı ve ölümler açısından Avrupa ülkeleri listesinin başında yer alıyor. Ve mutasyona uğramış korona salgınıyla bu ülke halkının durumunun daha da kötüleşeceği tahmin edilebiliyor. İngiliz muhafazakar hükümeti şu anda Avrupa bloğundan nasıl ayrılacağı konusunda Avrupa Birliği ile büyük bir anlaşmazlık içindedir. İki taraf arasındaki çözülmemiş temel ihtilaflar göz önüne alındığında hiçbir anlaşmaya varılamama ve nihayetinde İngiltere'nin Avrupa Birliği ile anlaşmayı terk etmesinin muhtemel olduğu söylenebilir. Bu senaryo gerçekleşirse Britanya'daki ekonomik ve sosyal durum daha da kötüleşecek. Britanya şu anda geçiş sürecinde ve Avrupa ülkeleri de son koronavirüs gelişmelerinden dolayı bu konudaki kontrollerini de sıkılaştırmıştır. İngiliz muhafazakar hükümeti koronavirüs salgınının başlamasından bu yana bağımsız bir yaklaşım benimsemiş ve Avrupa'nın çıkarlarına ve buna karşı toplu eylemlere çok az ilgi göstermiştir. Yani şimdi Avrupalılar bu konuda Londra'ya olumsuz bir yaklaşım sergileyecekleri söylenebilir. İngilizlerin koronavirüs mutantı haberinin ardından birçok Avrupa ülkesi, örneğin Hollanda, İtalya, Belçika, Bulgaristan ve Lüksemburg'da dahil ülkeler virüsün insanlara bulaşma zincirini kesmek için güvenlik önlemleri almış ve bu ülkeyle tüm hava iletişimini kesmeye karar vermiştir. Bu arada bazı ülkeler İngiltere ile demiryolu bağlarını bile kesti. Avrupa Birliği'nin şu anki başkanı olan Almanya pazartesi günü İngiliz koronası adı verilen yeni bir korona türünün salgınıyla başa çıkmanın yollarını görüşmek için özel bir toplantı çağrısında bulundu. Britanya'da kısıtlayıcı düzenlemelerin ve yerin karantina kurallarının geçirilmesiyle bu ülkedeki birçok işletmenin kapanması ve işsiz sayısının artması bekleniyor. Bu da Birleşik Krallık'ta daha fazla durgunluğa, aynı zamanda artan aile anlaşmazlıkları, suçluluk oranı, ruhsal bozuklukların yayılması ve çok daha fazlası gibi olumsuz sosyal hastalıklara sebep olacaktır. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Tarihten bir yaprak.
Hayırlı günler muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 2'de 1399, Hicri Kameri 7 Cemadül Evvel 1442 ve 22 Aralık 2020 Salı. ...1053 yıl önce bugün Hicri Kameri 7 Cemadül Evvel 389'da ünlü Müslüman Kur'an-ı Kerim karisi ve muhaddisi İbni Galbun vefat etti. Hicri Kameri 309'da Suriye'nin Halep kentinde dünyaya gelen Galbun, daha sonraları Mısır'da yaşamaya başladı. Kendi döneminin önde gelen alimlerinden Kur'an kıraati ve hadis öğrenen Galbun, ardından büyük üstad oldu ve ders vermeye başladı. ...56 yıl önce bugün Hicri Kameri 7 Cemadül Evvel 1386'da Mısırlı bilim adamı ve mücadeleci Seyyid Kutup, Kahire'de iki mücadeleci arkadaşıyla birlikte idam edildiler. 10 yaşındayken Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezberleyen Seyyid Kutup, o dönemde siyasi meseleler ve sömürgecilik ve istibdad ile mücadele etmeye başladı. Seyyid Kutup 16 yaşında Kahire'deki bir üniversitede eğitimini yaptı ve 1948'de eğitimini sürdürmek için Amerika'ya gitti. Amerika'daki sosyal sorunlara tanık olan Kutup, Batı düzeninden nefret etmeye başladı. Gençliğinde Kur'an-ı Kerim'in tamamını ezberleyen Kutup, siyasi mücadeleleri döneminde Hasan el-Benna ile tanıştı ve İhvanül Müslim'in hareketine katıldı. Mısır'ın dönem Cumhurbaşkanı Cemal Abdülnasır ve İhvanül Müslim'in hareketiyle ihtilaf yaşanmasının ardından Seyyid Kutup tutuklandı ve ardından idam edildi. Kutup şuna inanıyordu: Batı ve Doğu blokları Müslümanlara karşı savaşıyorlar ve her ikisi İslam ülkelerini yağmalamak için birlik oluşturmuşlardır. ...2166 yıl önce bugün 22 Aralık milattan önce 146 yılında Kartaj ve Roma imparatorlukları arasında 3. ve son tarihi ve kanlı savaş, Romalıların zaferi ve Kartajlar hükümetinin çökmesiyle sona erdi. ...327 yıl önce bugün 22 Aralık 1693'te İtalya'nın güneyindeki Sicilya adasında şiddetli bir deprem meydana gelmesi neticesinde adadaki 3 kent tamamen yerle bir oldu ve Sicilya adasındaki başta Palermo kenti olmak üzere diğer kentlerde büyük hasar meydana geldi. Bu deprem İtalya tarihinin en çok can kaybını yaşandığı depremlerden sayıldı. Ki bu deprem sonucunda adadaki halktan 80 binden fazla insan hayatını kaybetti. ...64 yıl önce bugün 22 Aralık 1956 yılında İngilizler ve Fransızlar Mısır'daki Port Said adasının işgaline son verdiler ve bu devletler kendi güçlerini Mısır'dan geri çektiler. Kudüs'ün işgalcisi rejimin Sina Yarımadası'na saldırmasının ardından Fransa ve İngiltere'nin Mısır aleyhindeki ortak hava saldırıları başladı ki bu saldırılar neticesinde Süveyş kanalındaki liman tesislerinin birçoğu büyük hasara uğradı.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Türkiye'den köşe yazarları.
Değerli dinleyiciler, Türkiye'den Köşe Yazarları isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Programımızda Türkiye basında öne çıkan haber başlıkları, ardından Türkiye gündemine ilişkin değerlendirmeleri Türk Köşe Yazarları kaleminden aktaracağız size.
Cumhuriyet.
Alım gücü de %40 düşen emekli daha zor bir kış geçirecek.
Yeni Asya.
Kayyum düzeninde sıra sivil toplum kuruluşlarda mı?
Star.
Bakan Koca güncel verileri açıkladı. Daha belirgin neticeler alacağımıza inanıyoruz.
Şimdi ise hafta içi köşe yazıları. Veysel Ulusoy 20 Aralık tarihli Cumhuriyet gazetesinde Merkez Bankası da verimlilik dedi ama başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Yaklaşık 5 yıl önce Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı yönetiminde Türkiye'de imalat sanayi verimliliği önündeki engelleri saptamak, onu etkileyen faktörleri ortaya koymak ve ekonomik büyümeye katkısının artırılmasını sağlamak için bir çalışma grubu oluşturuldu. 3 yıl süren proje aynı zamanda Avrupa Birliği ve Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından desteklendi. Projenin tamamlanmasının ertesinde o zaman Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı olan Naci Ağbal sunum konuşmasında koronavirüsü yenen doktor ilk kez ölümü gördüm diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Türkiye'nin ortalama %5 olan potansiyel büyüme oranını yukarı çekecek esas faktörün büyük ölçüde verimlilik artışları olacağını, bununla desteklenen büyümenin enflasyona da neden olmayacağını, verimlilik artışlarının ekonomiyi daha rekabetçi kılacağını ve ekonomiye istikrar getireceğini vurguladı. 2 yıl sonrasına yani günümüze gelelim. Geçen günlerde Merkez Bankası Başkanlığına atanan Naci Ağbal çarşamba günü düzenlediği 2021 yılında para ve kur politikası sunumunda klasik yaklaşımları anlattıktan sonra pek de alışkın olmadığımız birkaç yorum daha ekledi konuşmasına. Sayın Ağbal, Türkiye'de dalgalı kur rejiminin uygulanmakta olduğunu, döviz kuru seviyesinin piyasadaki arz ve talebe göre belirlenmekte olduğunu, merkezin herhangi bir şekilde enflasyon hedeflemesi rejimi içinde kur hedefi ve kur seviyesine ilişkin bir değerlendirmesi olmaması gerektiğini ve ekonomide rekabet gücümüzü artıracak esas itici gücün verimlilik artışı olduğunu, rekabet unsurlarındaki kaydedeceğimiz ilerleme olduğunu belirtti. Konuşmadaki ortak paydayı fark ettik mi? 2 yıl aradan sonra birinde reel ekonomiyi temsil ederken diğerinde de finansal piyasaların patronu olarak yapılan konuşmada ortak noktanın doğrudan verimlilik veya verimlilik artışı olduğunu söylemek zor olmaz. Verimlilik basit anlamıyla belirli bir zaman diliminde girdilerin her birinin ya da beraber ne kadar üretim yaptığının ölçüsüdür. İyi de verimliliğin merkez bankalarının amaçlarıyla görev alanına dokunan tarafı nedir ki Sayın Başkan bunu vurgulamış? İşin aslı bizde bankanın amaç ve iştigal konusunda verimlilik ile ilgili hiçbir şey yok. Diğer çoğu ülke merkez bankalarının aksine banka para politikası araçlarını uygularken fiyat istikrarını gözetir, ona göre kur ve diğer göstergeleri kontrol etme amacı güder. Bu amaca rağmen ne oldu da şimdi verimlilik kelimesini Merkez Bankası sentezlerinde bir temel unsur olarak koymaya başladık? Aslında bunların yanıtı yine başta belirttiğimiz projenin özetinde verilmiş. Verimliliğin enflasyon oranını nasıl düşürdüğü ve oynaklığı da azaltarak döviz seviyesinde kararlılığı nasıl sağladığı sorusu akla geliyor.
Mehmet Kara, 20 Aralık tarihli Yeni Asya gazetesinde Cumhurbaşkanı Hükümet Sistemi 3. Bütçenin ardından başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. 2021 yılı bütçe görüşmeleri hayli hareketliydi. Görüşmelere muhalefet partilerinin iyi hazırlandığı gözlerden kaçmazken bakanların da bu sene performansı yerindeydi. Atanmış seçilmiş tartışmalar arasında bazen sert bazen de üslubu bozuk tartışmalar da yaşandı. Bu tartışmalardan birinde AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan, muhalefet partisinin mensup milletvekillerinin neredeyse geçen seneki konuşmalarının aynısını yaptığını söyleyince, Antalya Milletvekili Cavit Arı'nın işte hiçbir şeyi çözememişsiniz diye karşılık vermesi manidar oldu diyen yazar. Yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Dünya krizimiz var, yapamadıklarımız da var. Ancak fotoğrafın büyüğüne baktığımızda nasıl büyük bir başarı hikayesi yazıldı ortada diyen Turan'a CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, bunların neresi yanlış diyerek ülkenin sorunlarını tek tek sıraladı. Mesela bir milletvekilimiz zenginlerin borcunu sileceğinize gençlerin kredi borcunu silin dedi. Bir milletvekilimiz çiftçinin traktörünü ineğini hazzetmeyin dedi. Bir milletvekilimiz tarladan üreticiden 1 liraya alınan mahsul markette vatandaşa 18 liraya satılıyor dedi. Genç bir milletvekilimiz her 4 gençten biri işsiz dedi. Bunların neresi yanlış? Bunu da çok merak ediyorum. Bu sorular cevapsız kalırken iktidarın bardağın dolu tarafını, muhalefetin ise boş tarafını göstermesinin görevleri olduğu tartışması da yaşandı. Ardından da Altay'ın bütçeden bahsederken veda bütçesi demesine Turan, ben 10 yıldan beri milletvekiliyim. Engin Bey bu tırnak içerisinde büyük espri 10 yıldır her bütçede yapar diye karşılık verince Altay yalan söylüyor diye karşılık verdi. Ardından da bunun tartışması yaşanırken çiftçiden işçiye, dar gelirliden işsize varıncaya kadar sorunlar kaynayıp gitti. Günlerce süren bütçe görüşmelerinden bir örnek sunduğumuz tartışmalarda muhalefet milletin sorunlarını anlatırken iktidar bardağın dolu tarafını göstererek sorunları görmezden gelmiş oldu. Koronavirüs salgına rağmen bu sene bütçe görüşmeleri hayli tartışmalı geçti. Her gün ortalama 12 saat görüşmeler devam ederken çarşamba günü yaklaşık 16 saatli görüşme öncesi oturumu yöneten Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili Süreyya Sadi Bilgiç, milletvekillerinin konuşma sürelerine riayet etmesini istedi. Kimsenin sözünü kesmek istemediğini söyleyen Bilgiç, mümkün olduğunda konuşmaların konuşma süresi içinde bitirilmesini istedi. Normalde 5 dakikalık konuşma süresi olan soru sorma için süre 1 dakikadan 40 saniyeye indirilen vekiller bu durumdan zaten şikayetçiydi. Bir de böyle bir ikaz alınca Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, grup başkan vekillerinden keserseniz milletvekillerine eşit dağıtılmış olur. Böylece milletvekilleri de birazcık konuşabilmiş olur deme gereği hissetti. Yeni sistemle birlikte meclisin etkinliğinin azaldığı bir dönemde vekillerin konuşma sürelerinin azaltılması ve soru sorma sürelerinin saniyelere indirilmesi bu seneki bütçe görüşmelerine damga vuran bir başka durumdu.
İsfender Korkmaz 20 Aralık tarihli Yeni Çağ gazetesinde ekonomide 4 yanlış başlıklı yazısını okucularla paylaşıyor. Merkez Bankası Başkanı Merkez Bankası'nın kur hedefinin olmadığını kurlara tutmak amacıyla Merkez Bankası ve kamu bankalarının döviz satmayacağını ellerinde yalnızca faiz ve para politikalarının olduğunu açıkladı. Hükümet ise bütün yüklü Merkez Bankası'nın sırtına yüklemiş bulunuyor. Oysa ki ekonomi yönetimi hükümet ve Merkez Bankası'nın ortak sorumluluğudur. Merkez Bankası aynı zamanda hükümetin danışmanıdır diyen yazar yazısının devamında şu satırlara yer veriyor.
Son 5 yıldır enflasyon, işsizlik, yoksulluk sorunları tavan yaptı. Burada siyasi iktidarın 4 yanlışı var. 1. Dengesizlikleri yaratan kur şokları ve kur artışlarıdır. Demek ki kur politikası yanlıştır. 19 senedir yürümedi. Cari dengeyi, üretim yapısını bozdu. Hükümet dalgalı kur politikasında neden direniyor? 2. Faiz politikası tek başına istikrar politikası değildir. İktisat politikaları bir bütündür. Dahası iktisat politikaları konjonktüre, ülkeye, halkın moraline, demokratik ve hukuki altyapı sorunlarına bağlı olarak değişir. Bazen faiz enflasyon yaratır, bazı durumlarda ise enflasyon faiz artışını zorunlu kılar. Temel mesele büyüme, istihdam, gelir dağılımı ve fiyat istikrarını sağlamak için para, faiz, kur, maliye politikalarını koordineli uygulamaktır. Faizi takılmamızın bozucu etkisini o kadar net yaşadık ki 22 Ekim 2020'de Merkez Bankası faizde diretmeseydi dolar kuru 8 lirayı geçmezdi. Merkez Bankası 19 Kasım 2020 toplantısında tek faiz gösterge faizi ilan etti ve gösterge faizini %15'e çıkarınca kurlara da yüksek düzeyde de olsa geçici bir istikrar geldi. 3. Eğer iktisadi ajanlar ekonomi yönetimine güven duymuyorsa ne yaparsanız yapın sonuç alamazsınız. Bunu yaşadık. Hazine ve Maliye Bakanı açıklamaları, uygulamaları tamamıyla algı yaratmak üstüne kuruluydu. Ancak siyaha beyaz demenin de bir sınırı vardır. Sonunda bakanın güven limiti eksiye döndü. 4. Siyasi iktidar ve ekonomi yönetimi ideolojilere, teorilere takılı kalırsa şimdi olduğu gibi doğru tespit yapamaz ve ekonomiyi yönetemez. Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Pars Today Türkçe servisi yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Pars Today Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Pars Today kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmemekte, sadece mobil data sistemini kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Şimdilik hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
...2020 yılında Yemen.
Değerli dinleyiciler, 2020 yılında dünyada yaşanan en önemli gelişmeleri ele aldığımız özel programımızda sizlerle birlikteyiz.
Bugünkü sohbetimizde Yemen'in en önemli gelişmelerini ele almaya çalışacağız.
Geçen sene Yemen gelişmeleri, Suud İttifakı'nın Yemen milletine yönelik cinayetlerinin devam etmesi, Yemen ordusu ve halk güçleri caydırıcı gücünü geliştirmesi ve ayrıca Suud İttifakı'nın içinde ihtilafların tırmanması gibi önemli gelişmelerle gündeme oturdu. Bu gelişmeler aynı zamanda Yemen'de savaşın hatta yeni miladi yılda bile son bulması yönünde aydın bir ufku bulunmadığını ortaya koydu.
Suud İttifakı 2020 yılında koronavirüs salgınına rağmen Yemen'de cinayetlerini sürdürdü. Geçen sene birçok raporda Suud rejimi ve başını çektiği ittifakın Yemen savaşında Yemen ordusu ve halk güçleri ve sivillere karşı yasak silah kullandığı ifşa edildi. Misket bombaları, biyolojik silahlar, fosfor bombaları, kimyasal silahlar, napalm bombaları, sinir gazı ve hardal gazı gibi zehirli kimyasal maddeler içeren bombalar ve çeşitli ölümcül füzeler Suud İttifakı'nın Yemen Savaşı'nda kullandığı yasak silahlardan bazılarıydı.
Yemen'in Milli Kurtuluş Hükümeti Başbakan Danışmanı ve Siyaset Meseleleri Uzmanı Hamid Abdulkadir Antar bu konuda şöyle diyor. Yemen karşıtı kurulan Arap İttifakı'na bağlı savaş uçakları son 6 yılda Yemen üzerinde 1 milyon uçuş gerçekleştirdi. Bu yıllarda Amerika ve İngiltere'de silah firmaları ürettikleri yeni silahları Yemen milletinin üzerinde denedi. Bu savaşta Yemenli sivillerin üzerine ölümcül yasak silahlar ve bombalar döküldü ve ülkenin altyapılarını ve halkın evlerini başlarına yıktı.
2020 yılında Yemen toprakları dünyanın birçok ülkesinde olduğu gibi koronavirüs salgını ile mücadele edildiği halde Suudi İttifakı tarafından aralıksız bombardıman edildi. Geçen sene koronavirüs salgınına rağmen Yemen'e dayatılan çok yönlü kuşatma da kaldırılmadı. Bu durum Yemen'de 2020 yılında bu ülkede yaşanan beşeri faciayı daha da derinleştirdi. Bu doğrultuda Aynul İnsaniye adlı insan hakları örgütü Eylül 2020'de Yemen'e dayatılan savaşın üzerinden 2000 gün geçmesi üzerine yayımladığı raporunda bu 2000 gün içinde yaklaşık 16.978 Yemenli sivil Suudi İttifakı'nın karadan, havadan ve denizden yaptığı saldırılarda hayatını kaybettiğini, kaybedenlerden 3.790'ı çocuk ve 2.381'i kadın olduğunu belirtti.
Söz konusu insan hakları örgütü raporunda bu süre içerisinde 26.203 kişi de yaralandığını, yaralananlardan 4.089'u çocuk ve 2.780'i kadın olduğunu belirtti. Bundan başka Suudi İttifakı'nın dayattığı savaş yüzünden 3 milyonu aşkın Yemenli mülteci durumuna düştü. Yemen'de yaklaşık 90 bin sivil bu savaştan kaynaklanan hastalıklar ve açlık yüzünden hayatını kaybetti. Birleşmiş Milletler'in Uluslararası Göç Örgütü'nün heyeti geçen Eylül ayında Twitter sayfasında yaptığı açıklamada Yemen genelinde Ocak-Eylül 2020 tarihleri arasında 24 bin aile ile ilk kez mülteci durumuna düştüğünü duyurdu.
Geçen sene Yemen Savaşı'nda yaşanan önemli gelişmelerden biri de Yemen ordusu ve halk güçleri caydırıcı gücünü takviye etmesiydi. Bu doğrultuda Yemen ordusu ve halk güçleri Haziran 2020'de 4. caydırıcı harekatını düzenledi. İlk caydırıcı harekat Ağustos 2019'da ve Suudi Arabistan topraklarının 1200 kilometre derinliğinde Deman bölgesine karşı yapıldı. İkinci caydırıcı harekat ise 2 Eylül 2019'da Suudi Arabistan'ın doğusunda yer alan ve Aramco petrol firmasına ait olan iki petrol tesisine karşı yapıldı. Bu harekatın sonucunda Suud rejiminin petrol üretimi %50 azaldı. Üçüncü caydırıcı harekat ise Şubat 2020'de yapıldı.
Yemen ordusu ve halk güçleri 4. caydırıcı harekatta 2 adet Kudüs balistik füzesi, 12 adet Şimşat 3 İHA'sı ve Zülfikar balistik füzeleriyle Aramco firmasının Suudi Arabistan'ın batısındaki hassas tesislerine hedef aldı. 4. caydırıcı harekatta ayrıca Suudi Arabistan'ın Savunma Bakanlığı, İstihbarat Bakanlığı, Salman Hava Üssü, başkent Riyad'da bazı askeri hedefler ve yine Cizan ve Necran bölgelerinde bazı üsler Yemen ordusu ve halk güçlerinin füzeli ve İHA'lı operasyonlarının hedefi oldu.
Dördüncü caydırıcı harekatın ardından bir açıklama yapan Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü General Yahya Seri, Yemen ordusunun İHA gücü önceki yıla oranla %400 arttığını belirtti. Yemen ordusu ve halk güçlerinin bu harekatı Şubat 2020'den sonra 4 ay boyunca Suudi Arabistan mevzilerine karşı herhangi bir ciddi harekat yapmadığı ve böylece iyi niyetini göstererek savaşın son bulmasını ve ateşkes sağlanmasını istediğini ortaya koymak istediği bir sırada yapıldı. Zira Suud Hanedanı kağıt üzerinde ateşkes anlaşmasına rağmen Yemen topraklarına karşı saldırılarını aralıksız sürdürüyordu.
Yemen'də istifa edən Mansur Hadi hükümətinə yakınlığıyla bilinən siyaset məsələləri uzmanı Adil Musenna 4-cü caydırıcı hərəkət haqqında şöylə demişdi. Sana güclərinin Riyadda hassas hədəflərə qarşı yaptıkları 4-cü caydırıcı hərəkət artıq Suudi Arabistanda heç bir nokta güvəndə olmadığını və Yemen ordusu Suudi Arabistanın ən stratejik noktalarına saldırma yeteneğinə sahib olduğunu ortaya koydu.
Dördüncü caydırıcı harekattan başka Yemen ordusu ve halk güçleri 2020 yılında Suudi İttifakı'na başka darbeleri de indirdi ki buna geçen Mart ayında Cuf eyaletini kurtarma operasyonu, Kasım 2020'de Aramco firmasının Cidde'deki tesislerine füzeli saldırı, Mas üssünün kurtarılması ve yine Mağrib kentinin tamamen kurtarılması yönündeki operasyonu örnek vermek mümkün. Son operasyon savaş sahasında dengeleri tamamen değiştirmişti. Bu arada Cidde'deki Aramco tesislerine füzeli saldırının Amerikan Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Korsan İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu Suudi Arabistan topraklarında bulundukları sırada yapılması da dikkat çekiyordu.
Geçen sene Yemen'de yaşanan bir başka önemli gelişme Suud İttifakı içinde yaşanan ihtilafların iyice tırmanması oldu. Bu ihtilaflar en çok Suud ve Birleşik Arap Emirlikleri'ne bağlı silahlı milislerin ve yine Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri rejimleri arasında şiddetlendi. Söz konusu ihtilafların en önemli olanlarından biri Birleşik Arap Emirlikleri tarafından desteklenen Güney Geçiş Konseyi'nin Nisan 2020'de Yemen'in güneyindeki eyaletlerinde özerklik ilan etmesiyle ilgiliydi. Yemen'de Güney Geçiş Konseyi'nin özerklik ilan etmesini istifa eden Mansur Hadi yönetiminin Aden'de sel felaketini doğru biçimde yönetmemesi gerekçe gösterildi. Söz konusu sel felaketi yüzünden Aden halkı elektriklerin kesilmesi gibi birçok sıkıntı ile karşılaştı ve Mansur Hadi karşıtı protesto eylemleri düzenlendi.
Yemen'in Güney Geçiş Konseyi bu konuyu bahane ederek ve Mansur Hadi hükümetinin beceriksizliğini ileri sürerek özerklik ilan etti. Oysa gerçekte özerklik ilanının asıl sebebi bir yandan Geçiş Konseyi ile istifa eden Mansur Hadi hükümeti arasındaki iktidar savaşı, öbür yandan Suudi Arabistan ile Birleşik Arap Emirlikleri arasında tırmanan anlaşmazlıklardı. Güney Geçiş Konseyi Temmuz 2020'de ve Riyad 2 anlaşması imzalandıktan sonra özerklik ilanından geri adım attı. Ama pratikte yine de Mansur Hadi hükümetiyle iktidar savaşını sürdürdü.
Yemen'de silahlı milis örgütlerin arasında anlaşmazlıklar ve çatışmaların devam etmesi üzerine Suud rejimi bir kez daha güneydeki tarafların arasında arabuluculuk yapmaya başladı. Bu girişim Güney Geçiş Konseyi ile istifa eden Mansur Hadi hükümeti arasında yeni bir anlaşma ile sonuçlandı. Yeni anlaşmada Yemen'in güneyinde Milli Vahdet Hükümeti kurulması kararlaştırıldı. Yeni hükümetin 24 bakanlığı olması ve 30 gün içinde kurulması gerekiyordu. Yeni hükümette Güney Geçiş Konseyi'ne sadece 4 bakanlık verilmişti.
Medyada çıkan haberlere göre Güney Geçiş Konseyi Milli Vahdet Hükümeti'nde 8 bakanlık istiyordu. Ancak sadece 4 bakanlığın bu konseye verilmesi kabul edildi. Riyad 2 adıyla anılan yeni anlaşmada ayrıca güvenlik güçleri ve silahlı örgütlerin birleşmesi de öngörülmüştü. Ancak bu anlaşma açıkça Güney Geçiş Konseyi'nin zararına olan bir anlaşmaydı. El Ahbar gazetesi bu konuda şöyle yazdı. Birleşik Arap Emirlikleri son 7 ayda desteklediği Güney Geçiş Konseyi'ne hiçbir ödeme yapmadı ki bu da konseyi yeni anlaşmayı kabul etmek zorunda bıraktı. Ancak anlaşmanın üzerinden 5 ay geçmesine karşın Yemen'in güneyinde yeni hükümet kurulamadı ve sadece Aralık 2020'nin sonlarına doğru yeni hükümetin kurulduğu yönünde bazı haberler çıktı. Fakat bu hükümete kimlerin ve hangi tarafların yer aldığı bilinmiyor.
Geçen sene Yemen'le ilgili yaşanan bir başka önemli gelişme, Suud rejimi ile Birleşik Arap Emirlikleri rejimleri arasında Yemen'le ilgili siyasi, istihbarat ve jeopolitik ihtilafların tırmanmasıydı. Suud rejimi ile Birleşik Arap Emirlikleri rejimi arasında ihtilafların artmasının sebebi, iki tarafın Yemen savaşında pek az ortak paydalarının bulunmasıdır. Gözlemcilere göre Riyad ve Ebu Dabi arasında Ensarullah Hareketi ile savaşmak ve İhvani Hareketi ile muhalefet etmekten başka hiçbir ortak nokta bulunmuyor.
Suud rejimi Birleşik Arap Emirlikleri'nden farklı olarak Yemen ile ortak coğrafi sınırı bulunuyor. Bu yüzden Yemen ordusu ve halk güçlerinin saldırıları karşısında daha kırılgan konumda yer aldığı anlaşılıyor. Bundan başka Yemen'de Riyad rejimine karşı muhalefet eden siyasi yapı Birleşik Arap Emirlikleri'ne muhalefetle kıyaslanamayacak kadar ağırdır. Öte yandan Suud rejimi Yemen'i her zaman kendi arka bahçesi olarak görmüş ve Yemen üzerinde nüfuzunu korumaya çalışmıştır. Oysa Birleşik Arap Emirlikleri Yemen Savaşı'ndan önce Yemen'de herhangi bir nüfuzu söz konusu değildi ve şimdi Yemen'e karşı savaşa katılarak da iktisadi alan bağlamında yeni bir nüfuz alanı açmaya çalışıyor. Gerçekte Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen Savaşı'na katılmaktan amacı Suud rejimiyle bir ortak kılığında değil de bir rakip kılığında ortaya çıkmaktır.
Her halükarda bu anlaşmazlıklar Suud rejimiyle Birleşik Arap Emirlikleri Yemen'in güneyinde işbirliği yapmaktan ziyade sürtüşme yaşamalarına ve iki tarafa bağlı milis güçlerin sürekli birbiriyle çatışmalarına sebebiyet verdiği anlaşılıyor. Bu çatışmalar oldukça fazla ve şiddetli geçiyor. Yemen'in istifa eden Cumhurbaşkanı Mansur Hadi'nin eski danışmanı ve şimdiki Enformasyon Bakanı Muhtar Rahim Birleşik Arap Emirlikleri'ni bölgede kabadayılık yapmakla suçlayarak Birleşik Arap Emirlikleri yolun sonuna yaklaştığını ve yakında Yemen'i terk edeceğini açıkladı.
Geçen sene Yemen'de yaşanan gelişmeler bu ülkeyi saran savaşın son bulması yönünde aydın bir ufuk gözükmediğini ortaya koydu. Bu arada uluslararası ilgili kurum ve kuruluşların suskunluğu ve Amerika terör devletinin bu savaşta Suud ittifakını desteklemesi de Yemen savaşının yeni miladi yılda son bulmayacağını gösteriyor. Gerçekte bu savaş ancak Suud rejiminin Yemen'de işlediği cinayetlere karşı uluslararası bir irade şekillendiği takdirde son bulacağı anlaşılıyor.
Değerli dinleyiciler, 2020 yılında Yemen'de yaşanan en önemli gelişmeleri ele aldığımız sohbetimizin sonuna geldik.
Hoşça kalın. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Başarılı İranlı bayanlar. Değerli dinleyiciler, Başarılı İranlı Bayanlar isimli sohbetimizin bir başka bölümünde tekrar sizlerle birlikteyiz. Her bölümde sizlerle birlikte günümüzde yaşanan önemli olaylarda İranlı bayanların kabiliyetleri ve başarıları hakkında konuşuyoruz. Aylarda dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının başlamasıyla birlikte her gün birçok uzman ve tanınmış şahsiyet bu hususta birçok açıklamada bulundular. Böylece hastalığın yayılmasını engelleyerek insanların hastalanmasını önlemeye çalıştılar. Bu uzmanlardan biri ise bulaşıcı hastalık uzmanı Dr. Minu Muhrez'dir. Bugünkü sohbetimizi Dr. Minu Muhrez'i tanımaya ayırdık. Hep birlikte dinleyelim. Maalesef son aylarda dünyada milyonlarca insan koronavirüse bulaşmış ve binlercesi de hayatını kaybetmiştir. Bu şartlarda İran İslam Cumhuriyeti sağlık çalışanları söz konusu ölümcül hastalığın tanımı, yayılmasını önleme bağlamında birçok çalışmada bulundular. Bulaşıcı hastalık uzmanı ve korona ile mücadele ulusal komitesinin daimi üyesi Dr. Minu Muhrez söz konusu uzmanlardan biridir. 1945 doğumlu Dr. Minu Muhrez Tahran'da dünyaya geldi. Liseden 1963 yılında mezun olmanın ardından Tahran Üniversitesi'nde tıp bölümünde öğrenimine devam etti. 7 yıllık eğitimin ardından bulaşıcı hastalıklar alanında uzman olmaya karar verdi ve 1973 yılında yine Tahran Üniversitesi'nde doktorasını alarak mezun oldu. Yıllarca İran ve Doğu Akdeniz bölgesinde AIDS hastalığı ile mücadelede Dünya Sağlık Örgütü ile işbirliği yapan Dr. Minu Muhrez yaklaşık 5 yıl önce İran'da AIDS Araştırma Merkezi'nin kurulması ile merkezin başkanlığını üstlendi. AIDS Araştırma Merkezi, AIDS konusunda temel ve toplum temelli araştırmalar alanında İran'ın ilerleme kurumudur. Dr. Muhrez ayrıca Ulusal Tüberküloz ve Sıtma Komitesi, Sağlık Bilimleri Bölümü üyesi ve de İran Enfeksiyon Hastalıkları ve Tropikal Tıp Dergisi editörlüğü tecrübesine de sahiptir. Dr. Minu Muhrez, Tahran Tıbbi Bilimler Üniversitesi hocası ve İran Tıbbi Bilimler Akademisi üyesidir. Tıp Konseyi tarafından yılın doktoru seçilen Minu Muhrez, birçok muteber üniversite tarafından çeşitli ödüller almıştır. Bu cümleden her yıl seçkin akademisyenler ve araştırmacılara verilen Ulusal Allame Tabatabai ödülüne değinebiliriz. Dr. Minu Muhrez kendi alanında 2 kitap kaleme almış ve yine tıp alanında 4 kitap da tercüme etmiştir. Farklı dergilerde 41 makale ve uluslararası dergilerde de 60 makalesi bulunan bu seçkin araştırmacı ayrıca ülkelerin tedavi talimatlarını tedvin grubu üyesidir. Bu seçkin ve başarılı İranlı kadın şöyle diyor: 35 yıl boyunca Tahran Tıbbi Bilimler Üniversitesi'nde tedris ettim ve sahip olduğum her şeyi burada öğrendim. AIDS Araştırma Merkezi kurulduğunda başkanlığını üstlendim ve 30 yıldan beri İran ve Doğu Akdeniz bölgesinde AIDS hastaları hakkında Dünya Sağlık Örgütü uzmanı olarak araştırma yapıyorum ve aynı zamanda İran Bilimler Akademisi'nin daimi üyesiyim. Korona salgının başlamasından itibaren Dr. Muhrez sağlık çalışanlarına katıldı. 13 Mart 2020'de koronavirüse yakalandı. Fakat karantina dönemini geride bırakarak virüs ile mücadeleyi kazanarak tekrar hastalara hizmet için sağlık kadrosuna katıldı. Doktor Minu Muhrez bir konuşmasında ülkede sağlık çalışanlarının faaliyetleri ve fedakarlıklarını överek bu amansız mücadelenin, İran halkına karşı duyulan aşk ve fedakarlığın sağlık çalışanları ailesinin bir göstergesi olduğuna işaretle, İran halkının bundan böyle de aralarında duyulan aşkı aynı şekilde koruyarak sürdürmelerini istiyor. Enfeksiyon uzmanı Doktor Muhrez, kişisel sağlık kurallarına uymak, sosyal mesafeye uyulmasının pandemi döneminde diğer insanlara duyulan aşkın en anlamlısı olduğuna işaretle şöyle diyor. Korona bizlere el yıkamak veya öksürme gibi temel davranışlarda kültür oluşturmakta geri kalmamamız gerektiğini ve bu alanda ciddi önlemler ve adımlar atmamız gerektiğini öğretti. Doktor Muhrez 3. korona dalgasının başlamasına işaretle sözlerine şöyle devam ediyor. Maalesef dünya çapında birçok insan korona salgını meselesini ciddiye almadılar ve hastalığın biteceğini zannederek gezmeye, eğlenmeye ve bir arada toplanmalara devam etmeleri gerektiğini sandılar. Fakat koronavirüs geleceği asla belli değil ve tahmin edilemiyor ve gerekli sağlık protokollerine uyulması gerekiyor. Bizler yaşam tarzımızı bu virüsle uyumlu hale getirmek zorundayız. Doktor Minu Muhrez'in temel çalışması AIDS ile mücadeledir. İran AIDS Araştırma Merkezi Başkanı Doktor Muhrez sözlerine şöyle devam ediyor. İran AIDS Araştırma Merkezi, İran'da ve bölgede AIDS alanında bilinç düzeyini yükseltmek ve ilerlettirmek alanında eksen role sahiptir. Bu yüzden diğer araştırma, eğitim ve geliştirme merkezlerinin yardımıyla hastaların yaşam süresinin uzatılması, HIV'nin bulaşmasını engelleme ve AIDS ile yaşayan insanların sağlık kalitelerini yükseltilmesi için örnek programların hazırlanması hedefini amaçlıyor. Bu merkez Tahran Tıbbi Bilimler Üniversitesi'ne bağlı olarak Tahran İmam Hümeyni Hastanesi kompleksinde bulunuyor. Bu merkez resmi olarak 2005 yılında çok branşlı faaliyetlerini AIDS konusunda eğitim, araştırma, önlem programlarının genişletilmesi, tedavi ve bakım olarak başlatmıştır. İran AIDS Araştırma Merkezi hali hazırda tam ve yarım çalışan 40 doktor ve araştırmacı ile faaliyetlerine devam ediyor. Ayrıca ülke ve uluslararası alanda diğer araştırma merkezleriyle de geniş işbirliği vardır. İranlı başarılı araştırmacı Doktor Minu Muhrez, 24 yaşında 1971 yılında 30 yaşında olan genel cerrah Doktor Kuruş Şemimi ile evlendi. Kolay ve rahat bir şekilde yurt dışına giderek yaşam seçeneğine sahip olmasına rağmen de İran'da yaşamayı tercih etti ve çiftin iki çocuğu vardır. Doktor Kuruş Şemimi şöyle diyor. Ben hiçbir zaman gitmeyi sevmedim. Ne ben? Ne de doktor hanım. Hiçbir zaman gitmeyi düşünmedik. Üstelik benim ve hanımım, erkek kardeşlerimin tümü Amerika vatandaşları olmaları ve yurt dışına gitmek için tüm şartların uygun olmasına rağmen İran'ı seviyoruz. Gerçek şu ki ben ve benim kuşaktakiler kaldık, savaştık ve kendimiz için şartları sıfırdan yarattık. Ve bu sistem içine karışarak burada kaldık. Acaba hiç pişman oldunuz mu sorusuna şöyle karşılık veriyor. Asla. Ne ben ne Minu, hatta bir an için bile böyle hissetmedik. Zira kimsenin hatırı için bunu yapmadık. Kendi içimizden geldi. Doktor Muhrez de şöyle diyor. Halen de aynı şeyleri hissediyorum ve hizmet için kaldığımı söyleyerek kimsenin başına da kalkmıyorum. Sadece İran'ı seviyordum ve seviyorum. Doktor Minu Muhrez'in iki çocuğu var. Oğlu Şerif Teknik Üniversitesi Meteoroloji Bölümü mezunudur. Kızı ise anne ve babasının sürekli çalışmakla haşır neşir olduklarını gördüğü için tıptan başka bir bölüm seçerek biyoloji bölümüne devam ederek doktorasını almıştır ve halen de Avustralya'da yaşıyor.
insanlar nasıl düşünmeliyiz? Nasıl ticaret yapmalıyız? Eşimize, çocuğumuza karşı nasıl davranmalıyız? Çevremizle nasıl iletişim kurmalıyız? Ve daha genel bir ifadeyle ilişkilerimizde nasıl ideal bir yaşam tarzını uygulamalıyız? Bu sorulara cevap vermek için Yaşamın Anahtarları adlı kısa söyleşimizi hazırladık ve her bölümde yaşam tarzımıza İslami bakış açısından anahtar noktaları aktarmak istiyoruz sizlere. İslam dinini fıkıh ahkamının bir bölümü bireysel sağlığın önemiyle ilgilidir. İslam dini insan sağlığına büyük önem verir. Öyle ki rivayetlerde kalp ve ruhun paklığı fiziki sıhhat ve sağlıktan kaynaklandığını beyan eder. Evliyalar ve din önderleri cisim ve ruh sağlığının korunmasını farz saymış ve sağlıktan en büyük nimetlerden ve sermayelerden biri şeklinde söz etmiştir. Sağlık meselesi bireysel ve toplumsal ve organize sorumlulukların çerçevesindedir ve rivayetlerde sağlıklı ve uygun ve pak beslenme ile insan kendini her türlü zarardan koruduğu ve bu yolda masumları örnek alması gerektiği vurgulanmıştır. İmam Ali aleyhisselam hastalığı hakkında hekimine doğru bilgi vermeyen hasta için şöyle buyuruyor. Hastalığını hekiminden gizleyen insan kendi bedenine ihanet etmiş olur. İmam Cafer Sadık aleyhisselam da insanın kendi bedenine zarar vermesini israfın mıstakı ve büyük günah sayarken şöyle buyuruyor. İsraf, malı heba eden ve bedene zarar veren işlerdir.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, yayınımızın sonunda önemli haberlerin özetlerini sunuyoruz sizlere. İran Dışişleri Bakanı 2014 ile 2019 yılları arasında İran ile Avrupa arasındaki ticaret verilerine atıfta bulunarak nükleer anlaşma tarafı üye 3 Avrupa ülkesi anlaşmadaki yükümlülüklerini ciddi şekilde ihlal etti dedi. İran ve 4+1 grubu katılımcıları nükleer anlaşmanın yürürlüğüne vurgu yaptılar. Rusya Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Amerika herhangi bir ön koşul olmaksızın nükleer anlaşmaya dönmelidir açıklaması yer aldı. İran ve Rusya petrol ve gaz alanında teknik işbirliğinin geliştirilmesi üzerinde anlaştı. İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Amerika'nın askeri varlığının bölgede istikrarsızlık sebebi olduğunu söyledi. İran'ın Erivan Büyükelçisi gelecek yılın başında Ermenistan Ekonomi Bakanı'nın Tahran'ı ziyaret edeceğini belirtti. İran İslam Cumhuriyeti'nin Bakü Büyükelçisi Azerbaycan Cumhuriyeti Başbakan Yardımcısı'nın Tahran'ı ziyaret edeceğini açıkladı. Türkiye'de Sağlık Bakanlığı son 24 saatte 254 kişinin koronavirüsten hayatını kaybettiğini, 19.103 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı. Haber kaynakları Türkiye ve Rusya yetkililer arasında Suriye'nin kuzeyinde yer alan Ayn el-İzhar şehrinin geleceğine dair bir oturum düzenlendiğini bildirdiler. Yayınımızın sonunda sunduğumuz haber özetlerini dinlediniz.
Tahran'dan yapılan 1,5 saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.875 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19395-6 6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0098 21 22 01 36 82. Ayrıca 0098 21 22 01 36 82 veya 0098 21 22 16 27 53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır.